Ayrım 15.
Arzu hürmet ederim efendim. Ankara'ya bir emriniz var mı diye soracaktım. Ne zaman gidersin Ankara'ya? Emir bekliyorum efendim. Git selametle. Mustafa'ma selam ederim. Üzlemişim onu. Görsün artık beni. Tevfik Rüştü acele çıktı. Ali Çavuş onun halinden içeride neler geçtiğini anlamıştı. Latife bahçede eniştesini tarifsiz bir heyecan ve ürkütücü bir şüpheyle bekliyordu. Çiçekleri sulayan bahçıvana seslendi. Mursal ağa, eniştem içeride değil mi? Yo, gitti küçük hanım. Az önce. Acelesi vardı herhalde, fırtına gibi geçti gitti. Selam bile vermedi. Latife şaşkına dönmüştü. Nasıl olur diye bağırdı. Ama beni görecekti, konuşacaktık. Ne oldu ki? Yoksa fena bir şey mi sordu kendi kendine? Benden mi kaçtı yoksa? Hay Allah! Mustafa Kemal'in rüyası. Özel tren Eskişehir'e doğru yol alıyordu. Bu yolculuk bir kamuoyu yoklaması olacak ve Gazi, savaş sonrası Anadolu'sunda bazı şehirlerin nabzını yoklaya yoklaya İzmir'e gidip annesini görecek. Ve Latife'yi. Gece sıkıntılı geçiyor nedense. Kompartıman kapısı önünde duran Ali Çavuş sigara içiyor. Kapıya dayanmış, bir yandan da karanlığı seyrediyor. Birden düşündüklerini dile getirip kendi kendisiyle konuşmaya başlıyor. Ama bunun pek bilincinde değil. Doğrusu bu işin bu kadar çabuk olabileceğini düşünmemiştim. Hiç değilse Molla anne İzmir müftüsünü çağırtıp vasiyetini yazdırdığı zaman işin aslını anlasaymışım. Aptal Çavuş, aptal. İşte şifreli telgrafta sonunda geldi. Zübeyde anayı yitirdik. Artık ne duruyorum? Girip içeri onu uyandırmalıyım. Olanı biteni söylemeliyim. Ama işe bak. Giremiyorum. Kıyamıyorum paşama. Nasıl derim ki anamız öldü paşam? Mustafa Kemal Paşa'dır o. Anasının Mustafa'sıdır. Çakırıdır. Paşanın kalbi anası için atar. Ne ki yapar, anası için yapar. Paşa için vatan, anası demektir. Anasını kurtarmakla vatanını kurtarmak birdir onun için. Peki, şimdi içeri girip telgrafı uzatıp, paşam sen sağ ol desem, eyvah demez mi? Koca vatanı kurtardım, anamı kurtaramadım demez mi? Ali Çavuş birden yerinden sıçradı. İçeriden bir ses duymuştu. Mustafa Kemal sesleniyordu. Kompartıman kapısını açıp selamını verdi. Emret paşam. Mustafa Kemal yatağa oturmuş, üstünde tiril tiril beyaz gecelik entarisi. Soruyor. Ne demeye kapıda bekliyorsun Çavuş? Uykuyu tutturamadım da paşam, bir sigara içeyim dediydim. Annemden haber var mı? Az önce bir telgraf geldi, dediler. Şifreyi çözünce iletecekler. Boşuna kıvranma Ali Çavuş. Benden de saklamaya çalışma. Ben haberi aldım. Ali Çavuş bozuntuya vermemekte ısrarlı, şaşkın şaşkın soruyordu. Nereden haber aldın paşam? Sonra hemen toparlandı. Hayır haber olsun inşallah. Az önce rüyamda yemyeşil bir ovada anamla el ele geziyorduk. Hep olduğu gibi bana bir şeyler anlatıyordu. Birden bir fırtına çıktı. Bir sel bastırdı. Anamı aldı götürdü. Hiçbir şey yapamadım. Hiç. Hiç. Çavuş şimdi titriyordu. Hayır olsun paşam, üzme kendini. Derken Mustafa Kemal emri verdi. Çabuk al getir şu telgrafı, hemen. Ali Çavuş kompartmandan çıkar çıkmaz telgrafın çözümünü getiren görevliyi gördü. Ver onu bana, paşamız bekliyor dedi. Aceleyle içeri girdi. Dediğim gibi değil mi? Sen sağ ol paşam. Millet sağ olsun. Ağlama paşam. Neden? Ben insan değil miyim? Anam öldü. Buna ağlarım. Ama ana vatan kurtuldu. Bununla da teselli bulurum. Benim için bu ikisi birdir. İşte bunun için bulunur kurtaracak bahtı kara maderini diye meclisin kürsüsünden cevap vermedin mi koca Namık Kemal'e? Birden Mustafa Kemal ve Ali Çavuş birbirlerine sarıldılar. Şimdi ikisi de açık açık ağlıyordu. 14 Ocak 1922 gecesi. Yine Salih Bozok anlatıyor. Telgrafımı aldıktan sonra yolu değiştirdiklerini öğrendik. Eskişehir'den bana çektikleri cevabi telgrafta verdiğiniz elim haber beni çok müteessir etti. Merhumun uygun bir şekilde cenaze törenini yapınız. Cenab-ı Hak millete hayat ve selamet versin buyuruyorlardı. Emirlerini yerine getirdik. Sonra paşamız Eskişehir'den geri dönerek Arifiye, İzmit, Tavşancıl, Gebze, Bilecik, Bursa, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Manisa yoluyla İzmir'e teşrif ettiler. Bazı politik fırsatçılar paşanın hemen dosdoğru İzmir'e gelmeyişini anlamıyor ya da anlamazlıktan gelerek yanlış yorumlar yapıyorlardı. Bu onların eline geçen iyi bir fırsattı işte. Ama olaya yalnızca yüzeysel bir noktadan bakılırsa. Bir cenaze töreninde bulunmak son hizmetti, saygı ifadesiydi. Hele ölen bir anaysa. Töre bunu gerektiriyordu. Ama Mustafa Kemal için bu olay törensel bir zorunluluktan çok fazla bir şeydi. Paşa yıllar boyu korktuğu bu gerçekle sonunda karşılaşmış, anasını yitirmişti. Bunu kabul edebilmesi, hazmetmesi, inanması zaman istiyordu. Mustafa Kemal o sıra son derece yorgundu, yalnızdı. Omuzunu sıvazlayacak kimse yoktu yanında. Maddi manevi baskılar altındaydı. Bir cenaze törenine katılıp bunu bir protokol olayı olarak sonuna kadar götürmeyi demek ki tek başına göze alamamıştı. Birçok kez yaptığı gibi sine-i millete sığınmak gene de en iyisi ve şifalısıydı onun için. Nitekim İzmit'te, Gebze'de, Bursa'da halkın içinde halkla 4-5 saati bulan sohbetler yaparak gerçekleri unutmaya çalışması ve onların sıcaklığında yaralarını sarması bu düşünceyi doğruluyordu. Kendi derdini bir köşeye emanet bırakarak memleket meselelerini yaşamak ve onlarla meşgul olmak, acısını kendisine saklamak lazımdı. Ortalıkta da onun meşgul olması gereken o kadar çok iş, dert, sorun vardı ki. Lozan'da hemen bütün dünya İsmet Paşa'yı sıkıştırıyor o sıra. Aziz Paşa'mız da tabii soluğu Mustafa Kemal Paşa da alıyordu. Yeni bir hayata doğru. Mustafa Kemal'in Batı Anadolu'da inceleme gezisi, annesinin ölümü ve onun bu ölümü kabul edebilme, bu gerçeğe alışabilme ve dengeli, sakin, renk vermez niteliklerini toparlama gibi psikolojik çabalarıyla beklenmedik değişikliklere uğrayan yorucu, uzun, hüzünlü bir gezi oldu. Sonunda Gazi, 27 Ocak 1923 günü İzmir'e ulaştı. Kendisini karşılamaya gelen o özlemli, coşkulu, heyecanlı kalabalıkları yarıp geçince de doğru Zübeyde Hanım'ın kabrini ziyarete gitti. Çok özel ve kısıtlı bir dostlar topluluğuyla. Şimdi bu olayın başyaver Salih Bey'in anılarından okuyalım. Kendilerini karşı yakada karşıladık. Kederli, solgun, yalnızdı. Yaver Muzaffer Bey'e, Salih ile yalnız görüşmek istiyorum demişler. Beni kabul buyurdular. Sarıldık, ağlaştık. Zübeyde Hanım Efendi biraz benim de anamdı. Beri bak çocuk dediler. Latife Hanım'la evlenmeye karar verdim. Sanırım babası İzmir'de olmalı. Kendisine selamlarımı götür. Kararımdan haberdar et. Kimseye bir şey söylememesini de tarafımdan rica et. Müjdeyi Muammer Bey'e verdiğim zaman Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın müstakbel kayınpederi boynuma sarıldı ve beni muhabbetle kucakladı. Paşa Hazretleri vagondan indiklerinde Muammer Bey'i kendilerine takdim ettim. Fevzi ve Karabekir Paşa ile birlikte kabri ziyarete gittiler. Orada yaptıkları konuşmayı bendeniz kaleme aldım. Zübeyde Hanım karşı yaka soğuk kuyuda Ferik Hacı Osman Paşa Camii'nin avlusunda yatıyordu. Üzerindeki çiçekler henüz solmamıştı. Mustafa Kemal annesiyle halleşmesini bitirdikten sonra çevresini sarmış İzmirli dostlarına içini döktü. Bu doğaçtan konuşmayı eğer Salih Bey not ederek tarihe bırakmasaydı, Mustafa Kemal'in önemli bir özelliğini, anasına olan vefasını ve bağlılığını böylesine açık seçik öğrenemeyecektik. Şöyle anlatıyordu o. Abdülhamit günlerindeydi. 1905 yılında mektepten erkan-ı harp yüzbaşısı olarak çıkmıştım. Hayata ilk adımı atıyordum. Ama bu ilk adım hayata değil, zindana rastladı. Annem bunu ancak ben zindandan çıktıktan sonra duydu. Hemen beni görmek için koşup İstanbul'a geldi. Ama orada kendisiyle ancak 3-5 gün konuşabildim. Çünkü yeniden o kötü idarenin jurnalcileri, casusları, cellatları oturduğumuz yeri sarmış, beni yine alıp götürmüşlerdi. Annem ağlayarak arkamdan geliyordu. Beni sürgüne götürecek olan vapura bindirirlerken o kadar istediği halde benimle görüşmesi yasaklandı. O da gözyaşları içinde sirkeci rıhtımında kala kaldı. Mütareke yıllarında ben Anadolu'ya geçince annemi yine kaygılı ve endişeli İstanbul'da bırakmak zorunda kaldım. Yanımda bana arkadaşlık eden emirerim Ali Çavuş vardı. Onu Erzurum'dan İstanbul'a gönderdiği zaman annem tek başına geldiğini duyunca benim için padişahın verdiği idam fermanının yerine getirildiğini sanıp felç oldu. Oturduğu evler ikide bir basıldı, arandı. Kendisini sıkıştırırlar, bilmediği şeyleri söyletmek isterlerdi. Annem o zamanlarda 3,5 yıllık bütün gece ve gündüzlerini gözyaşları içinde geçirdi. Bu gözyaşları yüzünden neredeyse gözlerini kaybedecekti. Ancak şu son 1-2 yıl içinde onu İstanbul'dan kurtarıp yanıma alabilmiştim. Ona kavuştuğum zaman o artık yalnız hisleriyle yaşıyordu. Annemi kaybetmekten çok üzgünüm. Ama benim bu acımı gideren bir tek tesellim var. Ana vatanı yoksulluğa, yokluğu sürükleyen idarenin artık bir daha geri gelmemek üzere yokluğun mezarına götürülmüş olduğunu görerek ölmüş olmasıdır. Mezar başındaki bu konuşmanın içinden seçtiğimiz bu bölümler, Gazi'nin vatan ve anne, hasta vatan ve hasta anne kavramlarını neylesine bir içtenlikle içinde özdeşleştirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Uşakizadeler. Mustafa Kemal, İzmir valisi Abdülhalik Renda Bey ve paşalardan oluşan bir kalabalıkla birlikte annesini ziyaret ettikten sonra Abdülhalik Bey'e sordu. Vali Bey, şimdi programda ne var biliyor musunuz? Abdülhalik Bey görülür bir kederle konuştu. Paşam, sizi rahatsız etmemek için biz herhangi bir program yapmadık. Emrederseniz. Mustafa Kemal bu yanıtı alınca rahat bir nefes alarak, iyi öyleyse dedi. Muammer Bey'in evine gidelim ve hızla arabasına doğru yürüdü. Solgun, kaşları çatık ve yapayalnız. Onu Fevzi Paşa, Karabekir Paşa, Albay Asım Gündüz, yaverler, bazı görevliler izlediler. Uşakizade ailesinden Latife'nin annesi, büyük annesi, kardeşleri, Tevfik Rüştü ve Muzaffer Kılıç, Ali Çavuş ve diğerleri arkadan geliyordu. Beyaz eve geldiklerinde onları karşılamak üzere bahçeye inen hemen herkes heyecanlı ve üzgündü. Mustafa Kemal yakın bir gelecekteki kayınpederine yaklaşıp elini sıkarak şöyle konuştu. Her şeyden önce size ve aile ifradınızın her birine anneme gösterdiğiniz ilgiden ve yaptığınız hizmetlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Benim için yaptıklarınızın değeri çok büyüktür. Hiçbir surette ödenemez ve unutulamaz. Muammer Bey içten bir telaşla aman efendim çok rica ederim derken Mustafa Kemal devam etti. Sonra efendim, şimdi beyefendi müsaadenizle önce benim de bir süre kullandığım yazı odanızda kızınız Latife Hanım'la şahsi bir meselemizi konuşabilir miyim? Estağfurullah paşam ne demek, emrederseniz. Çağırayım efendim. Muammer Bey salonun uzak bir köşesinde bir başka genç hanımla konuşan kızını alıp kulağına usulca bir şeyler söyleyerek koluna girdi, onu yazı odasına doğru yöneltti. Latife'nin kız kardeşleri bütün bu olanları muzip, sabırsız ve heyecanlı duygularla gizli gizli gülerek izliyordu. Yazı odasında paşa birçok kez olduğu gibi yazı masasına dayanmış, biraz sinirli, biraz hüzünlü, sigarasını içerek beklemekteydi. Latife heyecanla ve yanakları kıpkırmızı olmuş ona doğru koşarken paşam dedi, paşam. Nerelerdesin? Beni kalabalık içinde nasıl yapayalnız bıraktın? Paşam emrinizi bekliyordum efendim. Mustafa Kemal kollarını açtı ve heyecanla fısıldadı. Gel öyleyse. Latife koşmak değil, uçtu herhalde. Birbirlerini kucakladılar. Bu kucaklaşmada çok başka bir anlam vardı. Daha sonraları özellikle bazı yabancı yorumcuların da ifade ettiği gibi Mustafa Kemal burada bir anlamda annesine sarılıyordu. Düşüncelerinde hiç ayrılmadığı, ayrılmak istemediği, bu yüzden ölümünü bile bir türlü kabullenemediği ve mezarından ayrılır ayrılmaz bir başka kadına sarılmak ihtiyacı duyduğu annesini. Bir süre sonra Latife başını kaldırdı, Mustafa Kemal'e baktı. "Sizi çok özledim," dedi, "çok özledim. O günler hep yanınızda olmak istedim ama sizden bir emir gelmedi. Beni burada bekle, bu bir emirdir demiştiniz paşam." "Paşam." "İyi öyleyse, mutabıkız, evleniyoruz." Latife taş gibi kala kaldı. Mustafa Kemal üsteledi. "Hemen." "Nasıl hemen?" "Hemen işte." Latife birden durumu kavrayıverdi. Paşa ona evlenme teklif ediyordu. Sevinçle yerinden sıçradı. Paşanın ellerine sarıldı, öpmek istedi. Ama Mustafa Kemal kızın iki elini iki eliyle tutarak gülümsedi. Mutluydu. Latife şimdi coşkun bir akarsu gibiydi. "Paşam," dedi. "Harika bu. Harika paşam. Nihayet. Allah'ım. Yanlış duymadım herhalde. Bu bir rüya değildi, öyle değil mi?" "Latife, yavaş ol çocuk. Herkesi başımıza toplayacaksın." Latife Mustafa Kemal'in boynuna sarılmış onu bırakmıyordu. Sonra birdenbire uyanarak gerçeğe döndü. "Ama paşam bu imkansız." "Nedir imkansız olan?" "O, hemen dediğiniz. Hemen evlenemem." "Nedenmiş o?" "Düğünde giyecek elbisem bile yok. Lütfen bana birazcık izin." "İzinler kaldırıldı yaver. Az sonra nikah töreni." Latife şimdi adeta feryat ediyordu. "Ama paşam, insaf edin. Sadece uşakizadeleri bir araya toplamak en az bir gün alır." Mustafa Kemal Latife'yi elinden tutarak salona çıkardı ve kapıda saygıyla bekleyen Muammer Bey ile Adeviye Hanım'ın yanına geldiler. Paşa Muammer Bey'e dönerek, "Kızınız çok asi beyefendi, benim emirlerimi dinlemiyor, lütfen bana yardımcı olun," diye gülümsedi. Kendini savunma telaşı içindeki genç kız ise annesine dönmüştü. "Ama anne, hemen şimdi, bugün evlenelim diyorlar, hiç olur mu?" İşi tatlıya bağlamak için Mustafa Kemal önerisini geri alarak, "Galiba haklısın Latife," dedi. "Hiç olur mu? İşte sana iki gün izin. Bugün 27 Ocak. 29 Ocak öğleden sonra saat 3'te ve bu salonda. Dışarıdaki misafirleri de lütfen o gün için çaya davet edin. Başka bir şey söylemeyin." Mustafa Kemal yazı odasına doğru yürüdü. Birden dönünce yaver Salih ile Latife'nin büyük bir sevinçle birbirlerine baktığını ve güldüklerini fark etti. Durdu, sol eli yeleğinin cebindeydi. "Ne o Salih, iki yaver daha bugünden aleyhimde ittifak mı yapıyorsunuz?" diye sordu. Nikah. Latife'nin kız kardeşleri, terzi Eleni, hala ve teyzeleri onun odasındaydılar. Nikah günü giyeceği elbisenin provası yapılıyordu. Duvara dayanmış bir boy aynasında Eleni, Latife'nin üstündeki elbiseyi prova ediyor, bu hanımlar da anlayışlı gözlerle onu izliyorlardı. Eleni, elinin altındaki kumaşı okşayarak, "Mateminiz olmasaydı beyaz bir fistan dikecektim. Gelinlik beyaz olmalı. Kumaş güzel, harikulade. Lakin renk füme. Nasıl bir gelinlik olacak bilemiyorum. Uzatma Eleni, başka çaremiz yok, beyaz giyemem. Vaktimiz de yok, keyfimiz de." Havayı yatıştırmak yine her zaman olduğu gibi kız kardeşlerden Vecihe Hanım'a düştü. "Abla, füme ile pembe çok hoş gider. Pembe saten iskarpinler giy. Mor ve pembe iki renk müslinle de başını bağla. Bir de pembe gül." Bu öneriyi Rukiye Hanım da destekledi. "Doğru Latife abla, pembe eldivenler de kullanabilirsin. Bende var, Şanzelize'den almıştım ama daha hiç kullanmadım." Latife bütün bu ayrıntıları düşünecek durumda değildi. "Of kızlar, çok konuştunuz," diye söylendi. "Ben de çok geç kaldım. Paşa aşağıda yalnız. Ne yapıyor acaba?" Vecihe sordu. "Bil bakalım abla ne yapıyor?" Latife şaşırmıştı. "Ne bileyim ben." "Peki ne yapıyor?" Vecihe gülüyordu. "Bilemezsin tabii. Koltuğun içine bağdaş kurup oturmuş kitap okuyor." "Peki ne okuyor, bari onu bil." "Aa, falcı mıyım ben, nereden bilecekmişim?" "Ama abla bilmelisin. Çalı kuşu." "Evet, Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu'nu okuyor. Bu romanı çok severmiş. C. Cephede de dedi, canım sıkıldıkça çadırımda çalı kuşunu okurdum dedi. Onu dinlendiriyormuş. Latife bir an çalı kuşunun Feridesini kıskanıverdi. İçini bir sıcaklık sardı. Hani onu ben dinlendiriyordum diye sordu kendine ve çalı kuşu ha? Bak o Feride Hoca Hanım'ı ben şimdi biraz kıskandım işte diye fısıldadı. Vecihe ve Rukiye şaşırdılar, birbirlerine baktılar ve güldüler.